Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvi Dobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız günaydın. Sanırım YouTube'da yine bir sıkıntımız var arkadaşlar. Ben sabahtan beri uğraşıyorum ama yani hakikaten yapacak bir şey yok. Elimden bir şey gelmiyor. Çok özür diliyorum. Bunu ayrıca çözeceğim. Başka bir şansım olmadığı için çözeceğim. O yüzden şimdilik yine buradan devam edeceğiz. Biz Periskop'tan yayına devam edeceğiz. Mecburen böyle olacak. Kusura bakmayın. Bunun için özür diliyorum. Ama yayın bittikten sonra hemen yükleyeceğim tekrar. Yine anam babam usulü Periskop bizim kurtarıcımız olacak. Yapacak bir şey yok. Aşağıdan 3 noktaya bir dokunur musunuz? Yayını paylaşmak üzere. Oradan yayını paylaş diye bir tuş çıkacak. Siz oradan paylaşın. Ben de sosyal medya üzerinden paylaşayım. Bakayım hemen şuradan dokunalım. Şuradan yayını hemen paylaşıyorum. Evet. Şimdi bugün yayının başlığı bir parça karışık. Haklısınız. Ama aslında tane tane okursanız bugün yaşadığımız temel gerçeği çok çok çok iyi anlatan bir başlık olduğunu göreceksiniz bana kalırsa. Çünkü dünden beri yaşadığımız şey o kadar komik, o kadar aynı zamanda acıklı, o kadar böyle bugünü anlatan, o kadar zavallı bir durum ki üzerine yaşanan kurtarma çabalarını da gördükten sonra herkesin elini yüreğine koyup ya biz ne yaşıyoruz diye sorması gerekiyor. Bizim burada 4 yıldır yapmaya çalıştığımız şey, sormaya çalıştığımız soru, herkes birbirine ve kendine sormalı en fazla. Biz ne yaşıyoruz gerçekten? Dünden beri hepimizin gözünün önünde olan bir olay var. Geçen hafta Türkiye birbirine girdi. Birbirine girdi demeyelim aslında. Türkiye'de gerçekten bu ülkeyi düşünen, bu ülkenin insanlarını, çocuklarını, torunlarını düşünen hatta hiçbir şey yokken torunlarını bile düşünen insanlar çıkıp dediler ki ya Türkiye'nin geneline yayılmış 12 ilde 15 termik santralin bacalarına 2,5 sene daha filtreyi takarsınız ya aman acelesi mi var şeklinde yaklaşım doğru değil. Öleceğiz ya. Öleceğiz kardeşim, bunun ötesi yok. Yapmayın bunu. Ve İktidar Partisi ile onun en büyük destekçisi koltuk değneği Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekilleri canhıraş bir savunmaya geçtiler. Öyle şeyler anlattılar ki mesela İktidar Partisi'nin aynı zamanda sözcülüğünü de yapan, mesleki sözcülüğünü de yapan kişi Mahir Ünal. Üstelik Kahramanmaraş milletvekili olarak Elbistan'da bu sorunu en çok yaşayan insanların da göbeğinden gelen biri olarak dedi ki gecikmeye bizim tahammülümüz yok. Yok gecikmeye tahammülümüz, olmaz böyle şey. Bunu gören Milliyetçi Hareket Partililer durur mu? Onlar da yapıştılar. Dediler ki vatanın iyiliği için lazım bu. Lazım, yapmak zorundayız kardeşim. Herkes bir şeylere katlanacak. Tabi bunu destekleyecek. Halka, herkes siyaseti takip etmiyor sonuçta. Halka bunu iletecek. Yalaka, çok özür dileyerek söylüyorum, yavşak bir medyaya da ihtiyaç olduğu için medya hemen üzerine düşeni yapmaya başladı. Hatta fazlasıyla yapmaya başladı. Mesela CNN Türk'te bir hanımefendi, bir abla çıkıp dedi ki bu grafikler hazırlayarak üstelik. Dedi ki ya tamam bu olabilir. Olabilir kardeşim. Ama bir orta yol bulmak zorundayız. Dün sabah konuştuk yani. Yani siz de biraz ölün canım, ne olacak? Bir parça öleceksiniz altı üstü. Yani bu abartılacak bir şey değil ki. Sonra insanlar bu canhıraş çığlıklarının içinde özellikle bu termik santrallerin bulunduğu yerde yaşayanlar dediler ki ya kardeşim birazı yok, bu asamilelik gibi bir şey. Ölüyoruz ya, ölüyoruz, akciğer kanseri olacağız. Yapmayın bunu. Ve bunun üzerine dün göklerden bir karar geldi. Gerçekten kelimenin tam anlamıyla göklerden bir karar geldi. Dedi ki ey AKP'liler ne yapıyorsunuz siz, yapmayın bunu. Termik santraller halkıma zarar verecek. Kapattık o işi. Veto ettim. Veto mu ettin? Nasıl yani? Bakın her şeyin başında önce şunu söyleyeyim size. Bir kere bu kandırmaca, yaşanan bu kandırmaca siyasal İslamcı ikiyüzlülüğünün en net göstergelerinden bir tanesidir. Biz bunu ilk kez yaşamıyoruz. Dikkatinizi çekiyorum. Daha önce üstelik çok saçma sapan bir konuda yaşadık ve burada çok gülüp eğlendik biz. Araçların camlarına, otomobil camlarına takılan şu cam filmleriyle ilgili olarak. Bununla ilgili bir kararname yayınlandı. Ben de dedim ki ya devletin işi midir araç camına kararnameyle filtre takılmasını ya da takılmamasını anlatmak, bunun peşine düşmek? Hayır dedi Erdoğan çıkıp. Hayır, bu yapılacak. Sonra kamuoyunda öyle bir baskı oluştu ki, üstelik bu baskıyı oluşturan grup AKP'nin tabanıydı. Onlar daha çok böyle karartılmış camlar, röntgen filmleri falan çekiyorlar çünkü. Yani neden bilmiyorum ama bunun üzerine bir geri adım atıldı. Denildi ki hayır, halkın bunu istiyorsa yapabilir. Nasıl yani halkın bunu istiyorsa yapabilir? Halkım her istediğini yapabiliyor mu? Hayır. Bu yaşadığımız Tayyip Erdoğan'ın siyaset yapma anlayışının en net tezahürüdür aslında. Yani söylemeye çalıştığı şey şu, şair burada şunu anlatmaya çalışıyor. Ben varım, siz de ihtiyaç duyulması halinde bir parça olabilirsiniz, izin verdiğim ölçüde. Şimdi ortada hani bazılarının tabiriyle iyot gibi açığa çıkan saçma sapan insanlar var. Milletvekilleri, koskoca adamlar, yani baktığınız zaman kelime karşılığı olarak koskoca adamlar, kadınlar ortalıkta dolaşıyorlar. Ve diyorlar ki utanmadan, ya çok iyi yaptı, Sayın Cumhurbaşkanım halkımı sağlıksızlıktan korudu. O zaman ortada çok saçma bir durum var. Sen halkın sağlıksız kalmasını istiyordun. Çünkü daha 3 gün önceye kadar canhıraş bir şekilde savunuyordun. Üstelik bir Kahramanmaraş milletvekili olarak Mahir Ünal bu işin bayraktarlığını yaptı ya. Ve bugün hiç utanmadan teşekkür ediyor insanlar. Milliyetçi Hareket Partili bir milletvekili, üstelik bir hekim, utanması gereken bir insan çıkıp mecliste bununla ilgili konuştu. Konuştu. Dedi ki yapmak zorundayız. Şimdi teşekkür ediyor. Koskoca adamlar, kadınlar, bugün yaşadığımız soytarılığın göstergesidir bu işte. Bir siyasal İslamcı yüzsüzlüğü topluma hakim edilmeye çalışılıyor. Bir yüzsüzlük. Neden? Bakın hepsi dönüp dolaşıp aynı yere geliyor. Çünkü hukuk karşısında hesap vermeyeceğinize güveniniz tamsa siz başka bir yerden kendinizi bağışlatacak bir güç bulursunuz. Allah da affetsin, millet de affetsin dersiniz mesela. Affeder mi? Sorun değildir ki. Bir tanesinin affına sahip olup olamayacağınızı sizden başka zaten kimse göremeyecektir. Diğerinde millet dediğiniz, zaten sizin ortaya çıkarttığınız, benim için bu kadar var dediğiniz insanlardır. O zaman affınızı hiç kimse görmeyecek ki. Ya da affedip affetmediğinizi kimse bilmeyecek. O zaman insanlar yaşadıklarıyla kalacak. Bütün bunlar yaşanmışken, koskoca bir partinin genel başkanı, mesela Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ne diyecek mesela? Ben gerçekten merak ediyorum. Öyle ya, ortada halkın sağlığını ilgilendiren bir konu varsa eğer, sizin milletvekillerinizin bir grubu üstelik bağırıp çağırarak canhıraş bir edayla ortalığa dökülerek yapmamız lazım diye bağırdı. O zaman ben açık yüreklilikle söylüyorum. Sizin milletvekillerinizin bir bölümü gerçekten halkın sağlığının bozulmasını istiyor Sayın Bahçeli. AKP'liler, siz zaten istiyorsunuz. Siz zaten istiyorsunuz. Siz yeşilden hoşlanmıyorsunuz. Gerçekten heykelden hoşlanmıyorsunuz. Resimden hoşlanmıyorsunuz. Sanat sizin sevdiğiniz bir şey değil. İşinize yaradığı zaman şöyle bir barok yapalım falan diye hiç anlamadığınız şeyleri ortada satmaya çalışıyorsunuz da. Ama sonuçta anlamadığınız ortada. Yıktığınız heykellerin ardından, insanların kazandığı davalardan sonra sessiz kalıyorsunuz. Çıkıp desenize tekrar ucubeydi o, ben hala aynı şeyi düşünüyorum diye. Bu yaşananların tamamı önümüzdeki yılki seçimin göstergesi arkadaşlar. Hepsi. Çünkü insanlar biliyor ve görüyor ki artık Adalet ve Kalkınma Partililer, özellikle de Erdoğan, halk kendisinden korkmuyor. Korkmuyor, korkacak bir şey yok. Ve bunu gördüğü andan itibaren insanlar bir dakika ya ölüyoruz biz diyor. Ölüyoruz kardeşim. Sen bunu bana yapamazsın. Türkiye'yi tek başına yöneten insanın buna direnecek gücü yok ki. Böyle bir şansı yok. Hiçbir şekilde üstelik. İnsanlar istemediği sürece yaşananlar bir şekilde hukuk yolundan değil ama bir şekilde kamuoyu baskısıyla dönüyor geri. Bugün sevgili Murat Sevinç gazete Duvar'da çok güzel bir yazı yazmış. Dün sabahki Ahsen Yenge'nin villası yayınladı, anlatarak, anarak sağ olsun. Çok güzel bir yazı yazmış ve hukuksuzluğu anlatıyor. Bizim bugün yaşadığımız şeyin temeli hukuksuzluk. Her şeyin ötesinde yaşadığımız budur. Bakın biz yeni öğreniyoruz ki bir hafta önce ülkede siyasetin 6 milyon oy almış bir kanadını oluşturan siyasi hareketin, o siyasi hareketin lideri 2016'dan beri hapiste tutulmasına rağmen Bir hafta önce çok ciddi bir sağlık sorunu yaşamış. Ölümden dönmüş. Ve buna rağmen bir hafta boyunca hastaneye sevk edilmemiş. Selahattin Demirtaş'tan bahsediyorum. Neden yaparsınız böyle bir şeyi? Lütfen bir söyler misiniz? Neden böyle bir şey yapılabilir? Hep beraber düşünelim bunu. Düşünmek zorundayız. Çünkü size siyasi görüşü uymadığı için bir insanı yok etmeye çalışıyorsanız, o zaman siz çıkışınızla ilgili yalan söylemiş durumdasınız. Şu arkadaş değil mi? Atalım rahatlayalım arkadaşlar. Siz yalan söylüyorsunuz. Öyle demediniz mi insanlara? Bizim çıkışımızı geciktirdiler, partimizin önünü kestiler, 14 Mart 2008'de kapatma davası açtılar, bizi yok etmek için her şeyi yaptılar. E siz şu anda yapıyorsunuz aynı şeyi. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının 18 yılda, başlangıçta da böyle ama bugüne gelene kadar ne kadar ağır şekilde kirlendiğinin göstergesi. Dün sabah yayında uzun uzun anlattım size. Eski Maliye Bakanı'nın, bu partinin kudretli adamlarından birinin, ilk kurulan iktidardan itibaren partide önemli görevler icra etmiş bir insanın, şu anda geldiği yeri, ailesinin onun ölümünden sonra geldiği yeri anlattım ve dedim ki bakın yaşadığımızın özeti bu ya. Yaşadığımızın özeti kardeşim. Bunlar yaşanıyor şu anda. Ortada bir kaçak yapı var ve o kaçak yapıyla ilgili olarak o partinin önemli adamlarından birinden biri olmasına rağmen Kemal Unakıtan'ın içinde bulunduğu, rahmetlinin içinde bulunduğu siyasi hareketin belediye başkanlarından biri çıkıp dedi ki bir dakika kardeşim, bir dakika sen tadilat yapacağım diye kaçak kat çıkıyorsun. Üstelik bunun değeri de 2 milyon dolar. Ve yalan söylüyorsun. Klasik bir AKP'li taktiği. Yalan söylenebilir mi? Çok rahat. Söyle ne olacak ki? Öyle değil mi? Geçen hafta boyunca bizim en ufak bir gecikmeye bile tahammülümüz yok diyen Mahir Ünal bugün çıkıp ne diyecek? Teşekkür cümlesinin dışında. Bakın onun bir tane garantisi var. Hukuksuzluğu geçin. Yani hukuken bunun sorumluluğunu almamayı geçin. Zaten olmayacak. Murat'ın yazısını mutlaka okuyun o yüzden Murat Sevinç'in yazısını. Diyor ki kendini tanımlarken henüz vatandaşlıktan çıkartılmamış hatta hiç değilse sabun yapılmamış bir yurttaş olarak konuşuyorum. Gerçekten yaşadığımız budur. Çünkü kendine benzemeyeni, kendine yakın olmayanı yok etmeye çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız biz. Söylenen en büyük yalan da şu. Biz herkesi seviyoruz. Herkesi kucaklıyoruz. Balkon konuşmaları falan büyük yalanlar. Onların yalan olduğunu anlayabilmek için dün yaşanan veto saçmalığını, veto yüzsüzlüğünü görmeniz yeter. Size bir soru. Burada size 4 senedir kendi şahitliklerim de dahil olmak üzere sıkça anlattığım bir gerçek var. Ben bu partiyi kuruluşundan beri izleyenlerden biriyim. Yapısını biliyorum. Nasıl oluştuğunu biliyorum. Oluşumundan bugüne kadar gelişini biliyorum. Herhangi bir yasal düzenlemenin Tayyip Erdoğan'ın önünden geçmeden ve onayını almadan kamuoyuyla karşılaşma şansı var mı? Lütfen bu yayını izleyen herkese soruyorum bunu. Böyle bir şey mümkün mü? Düzenlemenin ne olduğu önemli değil. Bakın size yayının başında camlara film çekilmesini anlattım. Sadece bunu düşünün. Bir arabanın camının film çekilmesiyle ilgili olarak bir cumhurbaşkanının işi olur mu ya? Anayasanın 104. maddesi böyle bir şey anlatmıyor. E o zaman dün yaşanan veto olayından sonra Ömer Çelik'in kameraların karşısındaki haline ne diyeceksin? Bu yaşanan yüzsüzlüktür kardeşim. Bunun Türkçedeki karşılığı yüzsüzlüktür. Çünkü siz çıkıp diyorsunuz ki kendi hazırlattığı bir şeyi şimdi kendi iptal ediyor. Teşekkür edin. Bir sürü şuursuz, şu anda bir sürü şuursuz oturup şundan bahsediyor. Tamam, ben teşekkür ediyorum kendi adıma. Bu düzenlemeyi hangi siyasi partinin yaptığı, hangi görüşten geldiği önemli değil. Önemli olan bunun yapılmasıydı. Ben çok mutluyum, teşekkür ediyorum. Neye teşekkür ediyorsun ya? Neye teşekkür ediyorsun? Seni öldürmeye çalışan bir adam kafana silah dayadıktan sonra vurmaktan vazgeçti diye ona teşekkür eder misin? Yoksa hukuk yoluna mı gidersin? Şu anda yaptığın o çünkü. Açıkça bu ülkenin insanların 12 kentinde yaşayan insanların ölümüne ortalıkta yol açarken ondan sonra bundan vazgeçmeyi teşekkür edilecek bir konu gibi getiriyorlar gündemi. Burada teşekkür edilecek bir şey yok. Burada hukuk aranacak bir durum var. Çünkü yapılan şey insan sağlığına aykırıydı. Televizyon soytarılarının söylediklerine bakmayın siz. Çünkü onlar yeni grafik hazırlamakla meşguller şu anda. Fark etmez ki meşhur fıkrada olduğu gibi Padişahım ben senin dal kavuğunun patlıcanın değil ki. Patlıcanı överim de söverim de fark etmez. O günlük anlık değişir. Önemli olan senin mutlu olman. Çünkü çok iyi biliyorum ki sen mutlu olmazsan beni de yok edeceksin. Şu anda büyük bir biat kültürünün içinde hepimizin bu abukluğa katlanmamızı, üstelik bir de teşekkür etmemizi istiyorlar. Bir sürü saçma sapan televizyon figürü de bunu anlatıyor size. Ben teşekkür ediyorum kendi adıma. Gerçekten çok, yani kimin yaptığı hiç önemli değil. Bu hatadan dönülmesi çok önemli. Değil kardeşim. Değil. Bu hatadan dönmemek suçtu zaten. Dönüldüğü için de kimseye teşekkür borçlu falan değiliz. Değilsiniz. Hiçbirimizin böyle bir mecburiyeti yok. Ya yapılan abukluk zaten. Şimdi insanlar tam tersinden savunmaya geçecek. Size ikinci soru, günün ikinci sorusu. Peki bu iş nasıl yapılacak şimdi? Size meclis sürecinde bu işin tekrar görüşme sürecinde bilen bir insan olarak anlatayım. Bir kere bu işin sizlerin, bizlerin ömrü oldukça görüşülebilecek gibi bir takvimi yok. Nasıl olacak? Bakın şöyle olacak. Bu iş Cumhurbaşkanı tarafından Anayasanın 104. maddesinin kendisine verdiği yetki çerçevesinde meclise bir kez daha görüşülmek üzere yollamasından sonra tekrar komisyona sevk edilecek. Komisyon, Türkiye'de bir işi sallamak istiyorsanız mutlaka komisyon kurun. Bu yeni değil. Cumhuriyet tarihimiz boyunca böyle olmuş. Evet, bütün iktidarlar yapmış bunu. Hepsi. Siyasette çok önemli bir uygulamadır. Salla komisyona. Komisyon ne kadar çalışacak? Vallahi istediği kadar çalışabilir. Gündemin yoğunluğunu bahane ederek komisyonun başkanı gündeme almayı erteleyebilir mesela. Bu işin acelesi mi var? Mahir'in al dediği acelesi var. E o zaman şöyle yapabiliriz. Komisyonda görüşülmesi uzadığı sürece şu anda termik santrallerin resmi bulunan durumunda bir değişiklik olacak mı? Elbette olmayacak. E o zaman herkesin gözünün önünde bunu erteletmiş gibi yap. Ondan sonra salla ya, kim hatırlayacak kardeşim? Komisyonda görüşülecek. Bak, muhtemelen komisyon bir alt komisyon kurarak diyecek ki yazın bunu bir kenara. Bu çok uygulanan bir taktiktir çünkü. Bir alt komisyon kurulacak. Denilecek ki burada bacalara filtre takılmasının ertelenmesinin halk sağlığı üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilerin incelenmesi için bir alt komisyon kurulmasına. Böyle bir karar verilecek. Alt komisyon oluşacak. Alt komisyon kendi çalışmalarını tamamlayacak. Ne zaman? Bilmiyorum ki. Alt komisyona genelde süre verilir ama alt komisyon süresini kullanır, bitiremedik der, bir daha ister. Üstelik bu konuda kurulacak alt komisyonun sorumlusu iktidar partisi olacak. Yani istediği kadar sallayabilir. Sonrasında olursa bir ihtimal, küçük ama komisyona gelecek. Ve komisyona geldikten sonra komisyon diyecek ki bu önümüzdeki sene olacak. 2020 yılında. Ya önümüzdeki seçimler nedeniyle yaklaşan seçim süreci, göreceksiniz, bunu yaşayacağız biz. Seçimler süreciyle bu konunun şu anda acelesi yok. Ülkenin daha önemli sorunları var. Zaten bahar da geldi. Hani bahar gelince sanki duman daha çabuk yok oluyormuş gibi. Zaten bahar da geldi. E bunu biraz daha sallayalım. Bizim bunu bir daha görme şansımız yok. Bizim bunu bir daha görme şansımız yok. E peki üçüncü soru. O zaman mevcut filtreleme düzeninde bir değişiklik görecek misiniz? Yok. Var olan devam edecek. Erdoğan'ın siyasi anlayışında hep bir kavramdan söz ettiğini duyduk biz. Win-win. Kazan kazan. E burada kazan kazan da ikisinde de kazanan Erdoğan oluyor. Biz bir şey kaybetmiyoruz. Biz bir şey kazanmıyoruz ki. Biz ölüyoruz. Biz ölüyoruz. Televizyon soytarılarının söylediği gibi, siz de birazcık ölün canım. Bir orta yol bulmak lazım. Bu arada ölenler, akciğer kanserine yakalananlar, solunum güçlüğü çeken çocuklar, bebekler, ihtiyarlar. Önemi var mı? Yok. Yani şöyle önemi var. Seçim zamanı geldiği zaman oy atacaklar. Oy atana kadar yaşayabilir misiniz rica etsem? Oy attıktan sonra, yani ne yapıyorsanız yapın, çok önemli değil de. Oy atana kadar yaşayın. O kadar yaşayın. Sonrası? Vallahi salla ya, boş ver. Aman, ölümlü dünya. Ne olacak? Sallayacaksın, sallayacaksın, sallayacaksın bunu. İçinde deniyor ki yasal düzenlemenin, oraya geleceğiz. 31 Aralık tarihine kadar bu düzenlemenin yapılması ile ilgili bir zaten hüküm var. Yazıyor orada. Deniyor ki 31 Aralık'a kadar bunu yapmak zorundasınız. E tamam, ama 31 Aralık'a kadar biz incelememizi bitirebilecek miyiz? Alt komisyon kurduk ya. Alt komisyonun çalışmalarının devam edilebilmesi için, o çalışmaların sürdürülüp sağlıklı sonuç alınabilmesi için o tarihin ertelenmesi bir kez daha oylandığında, alt komisyon çalışmaları için İktidar Partisi ve Muhalefet Partisi ne oy kullanacak sizce? Ya Yine onların elindeyiz. Birilerinin insafına kalmış durumdayız. Oysa insan canı insafla kıyaslanmaz ki. Hepimizin ana rahmine düştüğümüz andan itibaren hak sahibi olduğumuz evrensel bir takım standartlar var. Hepimiz yaşayacağız bunu. Bir insan olarak bütün haklarımızın ötesinde anayasal ilk hakkımız yaşam hakkı. Yaşamazsak zaten bunların bir önemi yok ki. Hayyam'ın söylediği gibi işte. Ben varsam var dünya, ben yok o da yok diyor ya. E ben yoksam ne yapayım ben bunu? Kimin ne işine yarayacak ki? Siz istediğiniz kadar seçimler yapın. Seçin, indirin, düşürün, kaldırın falan fark etmez. Ama yaşamadıktan sonra bunun bir manası yok. Şimdi yaşadığımız şey, bugün gördüğümüz saçmalık tamamen bununla alakalı. Bize sevinin diyorlar. Bakın bir daha söylüyorum. Bize sevinin, Cumhurbaşkanımız halk sağlığını düşünüyor diyerek sokuşturulan şey aslında cinayetin bir parça ertelenmesi sadece. Oysa burada asıl olan hikaye bu termik santraller nasıl çalışıyor diyebilmekti. Diyebilecekler mi? Hayır. Bugün 3 Aralık günü Dünya Engelliler Günü. Bu yayının izleyicisi pek çok engelli vatandaş da var. Size soruyorum. Yapılan yasal düzenlemeler yetersiz diyebilecek olan var mı içinizde? Bakın ben size gönül rahatlığıyla söylüyorum. Engelliler konusunda yapılan yasal düzenlemeler yeterli. Uygulama? O olmaz işte. Çünkü uygulamalar mesela belediyelere bırakılmış bir takım uygulamalar, bir takım kamu kurumlarına bırakılmış uygulamalar. Bunların ne zaman yapılabileceğine ilişkin olarak bir takvim yok ki bizim elimizde. Bunun bir önemi de yok ayrıca. Yaparız. Sonuçta bizim kıyaslayacağımız şey kanun değil mi? E kanunda yazıyor. Gayet iyi kanunumuz. Yeterli. Uluslararası standartta. Kim uygulayacak? Bu ülkenin hukuk adamları var. Ve bu ülkenin hukuk adamları, hukuk insanları, hani adam deyince bazıları sadece erkek diye alıyor. Yok alakası yok. 15 gramlık farkın bir önemi yok hayatımızda da. Bu ülkenin hukuk insanları dün yaşanan rezalete sessiz kaldı. Herkes. İnsanlar güldü, kahkaha attı. Doğrusunu isterseniz sağlıklı bir çevrede yaşasak ve bizi ilgilendirmiyor olsa bu durum, evet ben de çok gülerdim. Ama ben acı acı bakmakla yetindim. Çünkü yaşadığımız soytarılığın yepyeni bir tezahürüyle karşı karşıyayız şu anda. Bir siyasal İslamcı yüzsüzlüğüyle karşı karşıyayız. Biz yaptık, biz yok ettik. E senin işine geldiği zaman senden ayrı düşünen herkesi kendi yapar, kendi tapar diye eleştirmiyor musun? En çok sen yapıyorsun. Kendi oluşturduğun bir puta hepimiz tapalım istiyorsun. Hayır öyle bir şey yok. Ben insanım. En az senin kadar çalışıyor kafam. En az senin kadar. Üstelik ben yüzsüz de değilim. Böyle bir şey olduğunda utanma huyum var çok şükür. Bunu yapan insanlar adına utanır mıyız? Niye utanalım ya? Niye utanalım kardeşim? Şimdi tam onu söyleyeceğim. Bilmiyorum ne yaptığını ama NATO zirvesine giderken bu soru sordurulacak. Bakın sordurulacak. Tamam mı? Sorulacak demiyorum. Sordurulacak. Ve o da bilmiyorum ne söylediğini şu anda ama tahmin edebiliyorum. Halk sağlığının önünde daha önemli hiçbir şey olamaz diyecek. Diyecek. Çünkü çok iyi bilecek ki ikinci soru gelmeyecek. E iyi o zaman da bunu sen imzalamadın mı kardeşim? Senden geçmedi mi? Onaysız mı gitti bu? Kim hazırladı bunu? Fuat Oktay mı? Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak. Ya da Kozmos İletişim Başkanı mı çıkarttı? Onun başının altından mı çıktı? Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan mı yaptı mesela bunu? Yok. Hiçbir yapmadı. Senin önünden geçti bu. Sen gördün. Sen gördün bunu. Görmene rağmen insanlara yaptırdın ve ondan sonra da yok etmeye çalıştığını söyledin. Hayır yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun kardeşim. Bu yalan. Gözünün önünde sen biri sana çıkıp yanlış yapıyorsun dediği zaman hiçbir şekilde dinlemeyen bir insansın. Ama burada anladın ki hata değil yapılan seni rahatsız eden şey. Bunun oya dönüşebilme ihtimali. Mecbursun. Çünkü oya dönüştüğü zaman zorda kalacaksın. Bu kadar. Ötesi yok senin için. İnsanlara sadece oy deposu gözüyle gezen oy pusulası olarak bakarsan işte geldiğimiz nokta bu olur bizim. Senin için bir AKP'liler var. Bir de yok. Bir AKP'liler var. Başka yok. O kadar. AKP'li olabilme potansiyeli olanlar var. Hep birlikte Hasan Cemal'in pasaportunun kendisinden alınmasına, yurt dışına çıkış yasağı getirilmesine insanlar itiraz ettiler. Oysa aynı Hasan Cemal değil miydi bu iktidarı alay-ı valayla başımıza çıkartan? Bakın İktidar kendi evlatlarını yemeye başladı demiyorum, böyle bir şey yok. Çünkü bu bir devrim falan değil. O kadar büyük bakmaya gerek yok. Bir siyasal İslamcı yüzsüzlüğünün içinde debeleniyoruz hepimiz. Çünkü o hayatını hukuktan ari bir şekilde, bambaşka bir şekilde Allah da affetsin, millet de affetsin diye geçirebilmesine rağmen biz öyle yaşayamıyoruz. Bizim için hukuk esas. İnsanlar hukuk karşısında eşit olmalı diye düşünüyoruz biz. Bu bakışın içinde sen demokrasi istiyorsun. Herkes konuşsun, herkesin görüşü öne çıksın, herkes bir şeyler anlatabilsin istiyorsun. Ama seni yöneten insan, demokrasiyi kullanan insan sadece kendi görüşü öne çıksın istiyor. Bunu yaparken de hiç kimse utanmıyor Türkiye'de. Ne Mahir Ünal utanacak, ne Hasan Cemal utanacak bu yaptıklarından. Hiç kimse utanmayacak. MHP'nin hekim milletvekili asla utanmayacak mesela. Asla. Ve eğer seçmeni Kahramanmaraş'ta Mahir Ünal'a, kendi seçim çevresinde o MHP'nin doktor vekiline eğer bunun hesabını sormazsa, o seçmen zaten buna müstehak demektir. Sen böyle yaşayacaksın kardeşim. Sen böyle yaşayacaksın. Senin de en az onun kadar utanman yok demektir bu. Sen de en az onun kadar yüzsüzsün demektir. Hepimizin karşısında bir yalan söyleniyor. Ve isteniyor ki önce bu yalana inanın. Sonra anlaşılıyor ki halk yemiyor. O zaman deniyor ki evet ya bu yalan, bunu kaldıralım ortadan. Nasıl kaldıracağız? Yani biz mesela 15 gün önce olduğu gibi Türkiye'de termik santraller çalışmıyor. İnsanların üzerlerine kül yağdırmıyor. Ciğerlerini o kurumlarla doldurmuyor gibi mi davranacağız? Hayır. Ya halksın sen kardeşim, halksın. Sen varsan var iktidar. Demokrasi bunun için ortada zaten. Sen oy verirsen hiçbir iktidar ila nihaya devam edemez. Sen oy verirsen iktidar vardır, vermezsen değişir. Bunun için işte burada konuşuyoruz. Kime oy verdiğinin bir önemi yok. Ama bunu görmüyorsan sen de en az bunu yapanlar kadar yüzsüzsün demektir. En az onun kadar yüzsüzsün. Ya yaşadığımız, şimdi size yayının ikinci bölümünde göstereceğim. Sabah gazetesi Cumhurbaşkanı'nın veto kararını gazetenin birinci sayfasına mecburen koymuş, öyle bir yere saklamış ki büyüteçle ararsanız bulabiliyorsunuz sadece. Ancak öyle. Büyüteçle ararsanız. Niye? Onlar da çok iyi biliyor çünkü. Bu yaşanan bir soytarılık. Onlar da farkında. Ama bir yerden de duyurmak zorundalar. Ne yapacağız? CNN Türk'teki abla ne yapacak bilmiyorum. Nasıl bir grafik hazırladı hiçbir fikrim yok. Ama kurtarır. Çünkü bugün enflasyon rakamları açıklanacak. O enflasyon güzellemesi yapacak şimdi. Başka konular var. Bu değil ki sorun olan. Bambaşka bir yere döndürürüz biz. Ama bu yaşadığımızı lütfen unutmayın. Ne olur hangi partiye oy verirseniz verin ama bunu unutmayın ne olur. Çünkü burada ölümü istenen halk hepimizi kapsıyor. Hepimiz. Sadece o 15 termik santralin bulunduğu 12 kentten bahsetmiyoruz biz. Hepimizin hayatından bahsediyoruz. Yarın bir gün yaşadığınız yerlere kurulacak hidroelektrik santrallerle derelerinizin kurumasından bahsediyoruz mesela. Ormanlarınızın, ağaçlarınızın kesilmesinden bahsediyoruz. Bana dokunmaz diyebileceğiniz bir yer yok Türkiye'nin içinde. Bana elleyemezler diyemezsiniz. Hani insanlar burada çok konuşuyorlardı ya, işte ben İzmir'de yaşıyorum, ben Antalya'da yaşıyorum, bunlar benimle alakası yok. Yaşadığınız yerlerin, belediyelerin imkanlarını kısıyor adamlar. Bilinçli yapıyor üstelik bunu. Gözümüzün içine baka baka, bunu böyle katlanacaksın kardeşim diyor. Böyle yapacaksın. Yaşadığınız kentlerde havanın ne kadar kirlendiğine bir bakın. 18 senedir iktidarda olan bir siyasi parti dışında kime bir şey söyleyebileceksiniz soruyorum size. Kim bakabilir buna? Kimin hatası olabilir bu? Ortada olan bir gerçeklik var. Siyaset tam burada konuştuğumuz gibi işte. AKP'linin AKP'yi AKP'liyle AKP'lice pazarlama sanatıdır. Bugün A derim, yarın B derim, öbür gün hiçbir şey demem. Sesini çıkart. Bak başına ne geliyor. Bir hapishane hücresinde kalp krizi geçirmene rağmen, soluğun kesilmesine, bilincin kapanmasına rağmen hastaneye sevk etmem. Sürünürsün. Belki ölürsün, bilemem. Zaten ölüm mukadderatta var. O sorun değil ki. Hatta güzel öldün diye de anlatırım ben sana. Sana da anlatırım, senden sonrakilere de anlatırım. Sonra o kadar yüzsüzlük yaparım ki bununla ilgili olarak kaçak kat çıkarım ve herkesin gözünün içine bakarak derim ki, bak ben bu kaçak katı aslında iktidarda benim temsilcilerim olduğu için çıktım. Sonra iktidarın temsilcisi devir değişince çıkıp der ki, sen kaçak kat yapmışsın. Dün sabahki yayında söylediğim sözü lütfen unutmayın ve önemseyin. Hakikaten önemseyin. Bu dönemin bürokratları, bu dönemin milletvekilleri, unutmayın. Bakın, sizler satılacaksınız. Sizler, sizlerden vazgeçilecek. Tayyip Erdoğan'ın çok umurunda mı zannediyorsunuz siz? Milletvekillerim buna evet demişti. Şimdi ben bunu veto edersem adamlar rezil olacak. Bana ne ya? Siyaset anlayışı şu çünkü Erdoğan'ın. Ben varım. Siz ihtiyaç duyduğum kadarıyla biraz olabilirsiniz izin verirsen. Ama o kadar. Onun dışında Allah da affetsin, millet de affetsin. Çok sorun değil ki. Ne olacak? Hukuk karşısında hesap vermiyorum çünkü. Allah ve millet. İkisini de kimse bilmeyecek. O zaman devam et. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Gerçekten bizim hayat anlayışlarımız çok farklı. Yaşama yaklaşımımız da çok farklı. Çünkü bizim yetiştirilme tarzlarımız, etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz, bunların hepsi farklı. Ama asıl olan tek bir şey var. Koskoca bir vatan. Biz hepimiz aynı vatana bağlıyız. Aynı cumhuriyetin sevdalısıyız. 96 yıllık tek bir cumhuriyet. Bu cumhuriyetin içinde farklı görüşlerden insanlar birlikte yaşamak fikrine saygı duyuyoruz. Çünkü demokrasi bu. Evet, demokrasi kolay bir rejim değil. Öyle hemen alıp kucaklara saracak, ya ne kadar da tatlışmış diyeceğiniz bir rejim değil demokrasi. Birlikte yaşamayı, tahammülü gerektiriyor her şeyin önünde. Ama önce hayat hakkımıza sahip çıkarak. Bu yayın sürsün. Ben de desteklemek istiyorum ama nasıl yapacağımı bilemiyorum diyenler için şöyle yapabilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın. Oradaki arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Hemen o büyüteci tıklayın. Heh, kanala geldiniz. Benim kanalım. Sağda kırmızı bir tuş var, gördünüz mü? Abone ol tuşu. Tıklayın onu. Korkmayın, korkmayın. Para istemeyecek. Sadece bir mail adresi. Abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Yan tarafta bir tane çan var. Onu da tıklar mısınız? Tıklarsanız. Bugün olmadı. Dün de beceremedik ama YouTube'da yayın başladığında haberdar olacaksınız. Bu kadar mı? Değil. Ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atarak katkı iletmenin başka yollarını da sorabilirsiniz. Ama en büyük desteğiniz hiçbir zaman değişmedi, hiçbir zaman değişmeyecek. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat kadar sonra gazeteleri getireceğim. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.